Bu kitap 6 nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Nalan Çiftçi. Eserin adı Motosiklet Günlükleri, Güney Amerika Yolculuğu. Yazarı Ernesto Che Guevara. Türkçe'ye çevirenler Osman Akınhay, Adil Baktay'a. Türü anlatı. Everest Yayınları, 5. basım, Mart 2011. ISBN No'su 9-78-97-52-0. -89-02-51. Bu kitap 197 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 13 Mayıs 2013. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Bizim gibi kâşifler burjuvalara otel parası ödemektense ölmeyi tercih ederler. Bu kitap Che'nin 23 yaşında yakın arkadaşı Alberto Granado ile birlikte bir motosikletle çıktığı ilk Güney Amerika yolculuğunda tuttuğu günlüklerden oluşmaktadır. Che'nin derdi Amerika'yı keşfetmekti bir bakıma. Nitekim içindeki çağrıya uymamazlık etmeyip üniversite eğitimini, ailesini, hatta ilk aşkı Chiquinha'yı geride bırakarak yollara vurmuştu kendini. Çeşitli ülkeleri dolaştıkça ve özellikle cüzdanlıların bulunduğu hastaneleri ziyaret ettikçe gözlerinin önündeki tablo netleşmeye başlamıştı. Hem tüm insanlığı ikiye ayıran muazzam bölünme gerçekleştiğinde halkın yanında saf tutmaya karar veriyor, hem de tüm Amerika kıtasını Yankiler dışında bir melez ırka ait sayıyordu. Kadehini Birleşik Amerika için kaldıran bir Amerikalı. Lanetli insanlar tüm burjuvalardan çok daha yakındı bu sergüzeşte. Cüzamlıların Che'yi ve Alberto'yu sevmelerinin nedeni, bu iki kafadarın onlarla çekinmeden sohbet etmeleri, dertlerini dinlemeleri ve futbol oynamalarıydı mesela. Biz de bu arada Che'nin Albert Camus'la ortak bir noktasını da keşfediyorduk. İkisi de kaleciydi. Dolayısıyla bu kitap sonu bir gerilla mücadelesine varan ve Küba devrimine giden bir serüvencinin ağzından anlatılmış bir yol hikayesidir aynı zamanda. Bedenimi savaşa hazırlıyorum, varlığımı muzaffer proletaryanın canavarca uğultusu yeni bir kuvvet ve umutla yankılansın diye kutsal bir tapınağa çevireceğim. Ernesto Che Guevara. Ernesto Che Guevara. Ernesto Che Guevara, 14 Haziran 1928'de Arjantin'de doğdu. Tıp eğitimini bitirerek doktor oldu. Latin Amerika kıtasında yaptığı yolculuklarda tanık olduğu yoksulluk ve sefaletle değişen hayat görüşü, daha sonra bütün dünyayı sarsan devrimci yürüyüşüne de kaynaklık etti. Guatemala İç Savaşı'nda doktor olarak görev yaparken Kübalı devrimcilerle tanıştı. Fidel Castro Cruz'la birlikte Küba diktatörü Batista'ya karşı yürütülen gerilla savaşına katıldı. Birlikte Küba devrimini gerçekleştirmelerinden sonra Küba sosyalizminin yapılanmasında önemli görevler üstlendi. Küba Ulusal Bankası Başkanlığı ve Sanayi Bakanlığı yaptı. Ancak 1965'te tüm bu görevlerden istifa ederek emperyalizme karşı mücadeleyi yaygınlaştırmak amacıyla önce Kongo'ya, daha sonra Bolivya'ya gitti. 9 Ekim 1967'de Bolivya ordusuna tutsak düştü ve yargılanmaksızın kurşuna dizildi. Mücadelesi ve efsanevi kişiliği, başta 1968 isyancıları olmak üzere dünyadaki tüm devrimci hareketleri etkilemeyi sürdürdü. Everest Yayınları, Che Guevara'nın Kongo'da geçirdiği bir yılını anlatan günlüklerinden oluşan Afrika Rüyası 2001 ile 1953-56 yılları arasında Amerika'da yaptığı yolculuğunu anlattığı Tekrar Yollarda 2001 adlı kitaplarını da yayımlamıştır. Osman Akınhay, 1960 Ödemiş doğumlu. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini bitiremeden hapishaneye girdi ve 11 yıl kaldı. İçeride çevirmenliğe başladı. Piyasa Sosyalizmi Tartışması 1988 başlığıyla bir derleme, daha sonra Özcan Özen'le birlikte Çeçenistan, Yok Sayılan Ülke 2002 adlı bir derleme hazırladı. 78 kuşağını ve hayata dönüş operasyonu gecesini anlattığı Gün Ağarmasa 2002 adlı bir romanı var. Adil Baktay'a, 1969 Antakya doğumlu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde siyasi tarih ana bilim dalında araştırma görevlisi. Doktorasını Orta Doğu tarihi üzerine yapan Bakhti Aya'nın Hawking ve Tanrı'nın aklından geçenler Peter Coles başlıklı bir çevirisiyle çeşitli makale çevirileri var. Ernesto Che Guevara, Motosiklet Günlükleri, Güney Amerika Yolculuğu, Türkçesi Osman Akınhay, Adil Bakhti Aya. Motosiklet Günlükleri. Ernesto Guevara de la Serna'nın Havana'daki kişisel arşivinden aktarılan gezi günlükleri, genç bir adamın Latin Amerika'ya çıktığı keşif yolculuğunun çileli ve görkemli yönleriyle inişli çıkışlı taraflarını anlatmaktadır. Ernesto, bu günlükleri kaleme almaya Aralık 1951'de yakın arkadaşı Alberto Granado ile birlikte uzun süredir planladıkları yolculuğa çıktıkları zaman başlamıştı. Buenos Aires'te başlayan bu serüvende önce Arjantin'in Atlantik kıyısına varacaklar, Pampalar üzerinden Ant dağlarını aşıp Şili'ye gidecekler, oradan da kuzeye yönelip Peru ve Kolombiya'yı dolaştıktan sonra nihayet Caracas'a ulaşacaklardı. Ernesto bu gezisindeki deneyimlerini daha sonra bir anlatı şeklinde kağıda aktarmış, okuru kendi hayatının bilhassa pek tanınmadığı bir evresine ait gizlerini, kişiliğinin bilinmeyen ayrıntılarını, kültürel donanımının arka planını ve anlatıdaki becerisiyle daha sonraki eserlerinde geliştireceği bir üslubun doğuşunu temsil eder bu, tanıştırmıştır. Okur bu günlüklerde ayrıca, Che'nin Latin Amerika'yı keşfettikçe geçirdiği olağanüstü değişime tanıklık etme, bütün dünyada sembol haline gelen bu kişiliğin yüreğinde uçuşan kıvılcımları yakalama ve onu Amerika'nın yeni tarihinin başrolüne oturtan bir Latin Amerika kimliğinin nasıl şekillendiğini takip etme şansını da bulacaktır. Che'nin kişisel arşivi. Guevara'nın Küba'da tanışıp evlendiği ikinci karısı olan Aleida Marsh de la Torre tarafından derlenmiştir. Che Guevara Latin Amerika Merkezi, Havana, Küba. Motosiklet Günlükleri, Güney Amerika Yolculuğu. Prolog, Ernesto Guevara ile Alberto Granado'nun Yolculuğu. Motosiklet Günlüklerinin bu basımının prologu ve epiloğu, Ernesto Guevara Lynch'in Mi Hijo El Che, Oğlum Che, Editorial Arte y Literatura Havana 1988 adlı kitabından alınmıştır. Bir biyokimyacı ve Ernesto'nun okul arkadaşları Thomas ile Gregorio'nun kardeşi olan Alberto Granado, Ernesto'dan Güney Amerika'ya çıkacağı bir yolculukta kendisine eşlik etmesini istemişti. Yıl 1951'di. O sırada Ernesto'nun Kordobalı çekici bir genç kızla ilişkisi vardı. Ailenin diğer fertleriyle birlikte hepimiz oğlumuzun o kızla evleneceğine inanmıştık. Bir gün Ernesto bize bir açıklama yaptı. "Ben Venezuela'ya gidiyorum baba." Ona hemen, orada ne kadar kalacaksın dediğimde, bir yıl falan cevabını aldığımda ne kadar şaşırdığımı hayal edebilirsiniz. Kendimi biraz toparlayınca, kız arkadaşın ne olacak peki diye sordum. O da hiç duraksamadan, beni seviyorsa bekler diye cevap verdi. Oğlumun ansızın coşkuya kapılıp beklenmedik hareketler yapmasına alışkındım gerçi. Ancak o kıza düşkün olduğunu, bu tutkunun onun içindeki yeni ufuklara açılma heyecanını dizginleyeceğini düşünüyordum. Aklım karmakarışık olmuştu. Ernesto'yu anlayamıyordum. İçinde benim pek kavrayamadığım fırtınalar kopuyordu. Bütün bunları kavramam ancak zamanla olacaktı. O zamanlar ondaki bu seyahat tutkusunun, içindeki öğrenme aşkının sadece bir boyutunu oluşturduğunun farkında değildim. Yoksulların ihtiyaçlarını anlamak için dünyayı gezmek zorunda olduğunu, üstelik bunu güzel yerlerde duraklayıp gördüğü manzaraların keyfini çıkarmayı amaçlayan bir turist olarak değil, yolculuğun her aşamasında karşılaştığı insani acıları paylaşarak ve bu sefaletin nedenlerini merak ederek yapmak gerektiğini kendisi biliyordu ama. Dolayısıyla onun gezileri hem kendisinin gerçekleri görmesini sağlayan, hem de elinden geldiği ölçüde insanların sıkıntılarını hafifletmeye çabaladığı bir tür toplumsal araştırma sınıfına girmekteydi. Sertlikten yoksun bir kalp ve başkaları için kendini feda etme isteği, ancak böyle bir kararlılık ve empati duygusuyla ne yazık ki dünyanın yoksullarının çoğunun kaderi olan insanlığın sefil halini kendi kaderinin çıkış noktası haline getirilebilirdi. Yıllar sonra durmadan seyahat etmesi üzerine yeniden düşündüğümde, bu yolun onu gerçek kaderinin bu olduğuna kendisini yürekten inandırdığını kavramıştım. Ernesto'nun Venezuela'ya gitmek üzere bizden ayrılmasından sonra kız kardeşlerimden birisi ve onun bir dostu olan Arjantin'de liberal fikirleriyle tanınan Peder Cuchetti'ye öğle yemeği yiyordum. Onlara oğlumun Amazon ormanlarında süren yolculuğunu ve Ernesto ile Granado'nun San Pablo cüzamlılar kolonisinde yaptıklarını anlattım. Peder, cüzamlıların sürdüğü korkunç hayatla ilgili anlattıklarımı ilgiyle dinledi ve şunları söyledi. Dostum, ben bir arkadaşım için her türlü fedakarlığı yapabileceğimi düşünürüm ama seni temin ederim ki tropik ormanlardaki o sağlıksız koşullarda cüzamlılarla gece gündüz bir arada olmak benim yapabileceğim bir şey değil. Bu yüzden oğlunun davranışına, arkadaşıyla birlikte sergilediği bu insani tavra ancak şapka çıkarabilirim. Bunu başarmak için demirden bir iradeye, inanılmaz derecede şefkatli ve hayırsever bir ruha sahip olmak gerekir çünkü. Senin oğlun ileride çok başarılı olacak. Ernesto'nun yolculuklarını hayalimde takip etmeye o kadar alışmıştım ki, uzun bir süre boyunca onu harekete geçiren dürtüler konusunda fazla kafa yormadım desem yalan olmaz. Özellikle de yolculuklarından öylesine sanki herkesin kolaylıkla altından kalkabileceği bir şeymiş gibi söz etmesi beni aptala çeviriyordu. Anlaşılan büyük bir dramın peşine düşmüştü ve belki de ailemizi endişelendirmemek için her şeyi sırf meraktan yaptığını söyleme ihtiyacını duyuyordu. Onun her zaman içinde taşıdığı gerçek bir misyonerlik dürtüsüyle hareket ettiğini çok sonraları, daha ziyade mektuplarını okudukça anlamaya başlayacaktık. Satırlarında her zaman canlı ve ilginç bir üslupla anlattığı hikayelerine öyle ironik tatlar katıyordu ki, kafası karışık bir okurun onun şaka mı yaptığını yoksa ciddi şeylerden mi bahsettiğini anlaması hiçbir zaman mümkün olmazdı. Bir gün Peru'dan yazdığı bir mektupta kuzeye doğru ilerlediklerini söylediğimi hatırlıyorum. Şöyle bir ifade kullanmıştı. Bizden bir yıl haber almazsan derisi yüzülmüş kafalarımızı bir Yanki müzesinde ara. Çünkü Jibaroların yurdundan geçiyor olacağız ve Yankiler de bu bölgenin en usta kafa avcıları. Jibaroların kim olduğunu biliyorduk. Onların yüzyıllardır düşmanlarının kafa derilerini yüzdüklerinden de haberdardık. Bu gelişme her şeyi farklı bir yere sürüklüyordu. Şaka bitmişti. Artık olayda ciddi bir hakikat dozu vardı. Ernesto ne zaman bir yerleri keşfetmeye kalksa sessizce acı çekerdim. Bana Granado ile birlikte planladığı yolculuğu ilk defa anlattığında da kendisini bir kenara çekmiş ve şöyle bir nasihat vermiştim. Zor günler seni bekliyor. Kendi payıma her zaman hayalimde yaşattığım böyle bir serüvene kalkıştığında sana nasıl öğüt verebilirim ki? Ama hiç unutma, bu ormanlarda kaybolur da senden makul sürelerle haber alamazsam peşine düşer, izlerini takip eder ve seni bulana kadar da geri dönmem. Beni bunu yapacağımı biliyordu. Ben de bu uyarımın onun tehlikeleri göze alırken biraz daha dikkatli davranmasına yol açabileceğini düşünüyordum. Ondan nereye giderse gitsin hep geride bir işaret bırakmasını ve gitmeyi düşündüğü yerleri önceden bize yazmasını istedim. O da sürekli mektup göndererek bu isteğimi yerine getirdi. Oğlumuzun kafasını meşgul eden asıl ilgilerin gerçek niteliğinin ne olduğunu da mektupları vasıtasıyla anlayabilmiştik. Bize dolaştığı tüm ülkelerin ekonomik, siyasal ve toplumsal analizini yapıyor ve bu görüşlerinin içine gün geçtikçe komünizme eğilim duyduğunu ele verecek düşünceler serpiştiriyordu. Yönelişi Ernesto açısından bir hobi değildi. Bunun tamamen farkındaydık. Giderek giriştiği işin ne kadar devasa bir boyut kazandığını da görmeye başladık. Onda aklına koyduğu her şeyi yapma potansiyeli vardı. Ne var ki potansiyel her zaman yeterli bir etken değildir. Hayalleri, planları ve umutları gerçekliğe çevirmek işin en güç kısmıdır. Ernesto hem kendisine inanıyordu hem de kendisini başarılı kılacak bir irade gücüne sahipti. Ayrıca başarmak üzere yola çıktığı şeyin peşini bırakmayacak kadar müthiş bir kararlılığa sahip olduğunu da hemen eklemek gerekir. Tüm bunlara kendisinin bolca kanıtını sunduğu ve çok kısa sürede çok şey kotarmasını anlamanızı sağlayacak bir parlak zekayı ekleyebilirsiniz. O şimdi Alberto Granado ile birlikte Amerika kıtasının destansı kaşiflerinin ayak izlerini sürmek için yola çıkmış durumda. Kendisinden önceki büyük kaşifler gibi her türlü konforu, duygusal bağları ve ailelerini geride bırakıp yeni dünyaları keşfetmeye çıkıyorlar. Granado, herhalde zaten yeni dünyalar keşfetmeye eğilimli bir çocuk. Ernesto da aynı amaçla hareket ediyor. Yalnız kendi kaderine ilişkin olarak daha mistik ve kesin bir bilgiyle donanmış durumda. Demek istediğim, Ernesto ve arkadaşı Conquistadoreslerin, Fatihlerin yolunu izleyeceklerdi. Onlardan farklı olan yanları ise fetih tutkusuyla değil, çok farklı bir amaçla yola çıkmalarıydı. Birinci ayrımın sonu, sayfa 6.